Ayrım 28, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 292. Fethullah Erbakan'a beddua etmiş. Fethullah ve cemaatinin 28 Şubat darbesindeki rolünü o dönem cemaatin önde gelen isimlerinden Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Keleş anlatıyor. Paralel yapı 28 Şubat sürecinden çok önceleri kendisini o lanetli günlere hazırladı ve günü geldiğinde kendisine biçilen rolü hiç acemilik çekmeden gayet başarılı bir şekilde oynadı. Bu yapı hiçbir zaman merhum Erbakan'ı da Milli Görüş Hareketi'ni de sevmedi, sevemedi. Cemaatçilerin 28 Şubat darbesinde önemli roller üstlendiğine dikkat çeken Keleş şöyle devam ediyor. Seçimden hemen sonraki hafta Aksiyon dergisi Türkiye seçim haritası ve Erbakan Hoca'nın resmini kapak yaparak çıkmıştı. Gülen toplantıya elinde Aksiyon dergisiyle girdi. Sorumlu arkadaşımıza doğru yöneldi. Aksiyon dergisini yüzüne fırlattı ve şöyle dedi. Bir daha bu dergiyi çıkarmayın. Biz bu dergiyi Erbakan Hoca'yı kapak yapın diye mi çıkarıyoruz? Bu dergiyi eline almış bir paşa akşam bana neler saydı döktü haberiniz var mı dedi. O gün Gülen'in söylediklerini kelimesi kelimesine hatırladığını belirten kere şunları söylüyor. Kanım dolmuştu ve kendi kendime yok artık demiştim. O tarihten itibaren hem dergilere hem de Zaman gazetesine hükümet aleyhine çalışmalara başlayın emrini verdi. O tarihten itibaren çıkan gazetelere ve dergilere bakılırsa bu emrin nasıl yerine getirildiği çok net olarak görülecektir. Hatta Erbakan hükümetinin istifa etmesinden hemen sonraki günün manşetine bakın. Ben hala hatırlıyorum. Hayırlı olsun idi. O günlerde Zaman gazetesinde yapılan bir yayın toplantısında konuşulanları aktaran Keleş, Zaman gazetesi hükümeti düşürmek için var gücüyle bastırıyor. Hükümet ise direniyordu. 5. kattaki toplantı salonuna girdi. Çok gergindi. Gündem maddelerine geçmeden konuyu hükümet meselesine getirdi. Arkasından da şöyle söyledi. Eğer bir hükümeti düşüremiyorsa bu gazeteyi çıkarmayalım daha iyi. 28 Şubat tam gaz devam ediyor. Kendisi de televizyonlarda Erbakan Hoca aleyhinde laflar edip yapamıyor, bıraksın diyordu şeklinde konuştu. 1996 yılından itibaren cemaatin tüm okul, dershane ve diğer kurumlarında görev yapan kadın çalışanlarının başını açtırdığını dile getiren Keleş, emniyet içindeki tüm rütbeli memurlar eşlerinin başlarını açtırdılar. O yıllarda evlenenlere başı açıklarla evlenmesi söylendi. Ne kadar emekli asker varsa hepsine okullarda ve dershanelerde bol maaşlı görevler verildi. Güya bu askerler ile hizmet korunmuş oluyordu dedi. Keleş Gülen'in 28 Şubat sürecinde cemaat imamlarıyla yaptığı bir toplantıyı da şöyle aktardı. Toplantının birinde tüm Türkiye'deki vilayet imamlarına ve bölge imamlarına, görev yaptıkları yerlerdeki garnizon komutanlarını ve valileri ziyarete gitmeleri ve onlara hizmet olarak askerlerin yanında ve emrinde olduğumuzu, en az onlar kadar Erbakan ve onun gibi İslamcılardan uzak olduğumuzu bildirmemiz söylendi. Ben birkaç yıldır zaten bu tür yaklaşımlar nedeniyle bu konulara eleştirel baktığım için dışlanıyordum. Gülen'in son günlerde yaptığı bedduanın ilk olmadığına dikkat çeken Keleş, ben bir Ramazan ayında Bandırma'da himmet toplantısında konuşma yapıyordum. İstanbul'da asıl mesleği avukatlık olan ama himmet toplantılarında cemaati coşturma simsarlığı yapan bir zat, toplantıdan sonra ben odama çekilince geldi ve bana, ''Hocam sana bir müjdem var. Dün gece Hoca Efendi Erbakan'a öyle bir beddua yaptı. Bizler de öyle bir amin dedik ki gözyaşları sel oldu aktı.'' Duadan sonra bize döndü ve hadi bakalım bir haftaya kalmaz hocayı gömeriz ve Fatiha'sını okuruz dedi. Hocam inşallah ülke bu adamdan kurtulacak, en fazla bir haftası var dediğini aktardı. Özal'a da beddua etmiş. Fethullah Gülen'in yıllar önce merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ettiği beddua ve kötü sözler, cemaate yakın bir isim olan Faruk Mercan'ın Fethullah Gülen adlı kitabında yer alıyordu. Oysa Özal onu yıllarca korumuş ve kollamıştı. Mercan kitabının Çankaya Köşkü'nde yankılanan Başyazı adlı bölümünde Fethullah Gülen'in Sızıntı dergisi için Ağustos 1991'de kaleme aldığı "Milletin yolunu kesen kanlı kabus" yazısını Özal'ın üzerine alındığını söylüyor. Mercan'ın kastettiği yazıda Gülen'in Özal'ı işaret eden şu ifadeleri kullanması dikkat çekiyor. Sen çağdaşlık, çağ atlama nakaratlarıyla kendi kendini avuta dur. Kazanç, gelir dağılımı, refah, mutluluk, keyif, neşe gibi gevezeliklerle teselli olmaya devam et. Aslında senin çağdaşlığın da çağı yakalaman da sadece bir züğürt tesellisi ve kendi kendini aldatma. Senin icraatın sırf bir taklit ve başkalarına bakıp geviş getirme. İdaren de kurtları çobanlığa yükseltip çobanları da sürüleştirmekten ibaret. Yakın tarihimiz itibariyle senin bu kabil hataları sayılamayacak kadar çok, ağza alınamayacak kadar da utandırıcı olmuştur. Evet, sen dünden bugüne bir kerecik olsun hatalarını aşamadın. Aksine hatamı aşayım, onu zihinlerden sileyim derken ikinci bir hata işledin. Söz konusu makalede Özal'a ithafen, sen karanlık düşüncelerin esiri, ikide bir zamanın çıkmazına düşen ve 50 defa burdunu yerlere sürtmeden kendine gelmeyen içi geçmiş ruh, sürekli ufuksuz bilinmezlere yelken açan sarhoş ve şaşkın kaptan. Diyelim ki bir iki adım öteden habersiz yaşıyorsun, rakip tanımayan ve herkese tepeden bakan halinden utan. Sözleri dikkat çekerken ölümünden 2 yıl önce yazılan makalede, şimdi istersen uyu, çünkü bundan sonra kopacak kıyamet senin kıyametin olacaktır. Evet, yakın bir gelecekte sen sırtında bir kambur gibi tarihi mesuliyetlerin, derdest edilip tarihleşeceğin Gaia'ya götürülürken, senin ihmaline, senin ifaline, senin hıyanetine uğramış bütün ihmal zedelerin, bütün ifal zedelerin, bütün hıyanet zedelerin kahredici bakışları, çıldırtan çığlıkları ve arş-ı adaleti ihtizaza getiren tazallümleriyle ölüp ölüp dirilecek ve keşke ben de toprak olsaydım deyip inleyeceksin. İfadeleriyle beddua etmesi dikkat çekiyor. Gülen'in doğrudan siyasi ifadeler kullandığı şu satırlar da dikkat çekiyor. Mabet ve saray kalplerden kafalardan silinirse insanlığın duyguda düşüncede hürleşeceği ve böylece insani değerlere uyanacağı vehmediliyordu. Hatta biz bahtsız bir zaman diliminde bu dramın acı acı yaşandığını da gördük. Gördük ama umduklarımızdan hiçbiri de elde edemedik. Elde etmek şöyle dursun, kaybettiklerimizin haddu hesabı yok. Her şey alt üst olduktan sonra mabet ve saray otoritesinin varisi olduğunu iddia eden bir sürü otorite heveslisi türedi. Millet, halk, devlet, parlamento, işçi, bürokrat ve yer yer kendini hissettirme çıkışları yapan askeriye bu mirasçılardan sadece birkaçı. Kuvvet hakta olmalı, yoksa istibdadı yıktık diyenler onu daha geniş bir zemine yaymış ve önü alınmaz hale getirmiş olurlar. Bizde de öyle oldu. Gidenler milletin beklentilerini veremeden gittiler. Gelenler de bir sürü serlerle geldiler. Peygamberlerin sundukları mesajlarla doğup gelişmiş bulunan kolektif duygu ve davranış nizamını alt üst edilen yenilik hareketleri, mabet yerine apartmanı, mabudun marziyatı yerine de ferdin heva ve hevesini, beden ve cismani nazlarını yerleştirdi. Bu dönem itibariyle idi ki Kur'an'ın eşref-i mahluk diye tanıyıp tanıttığı insanoğlu, yiyen, içen, hazmeden, uyuyan, cinsi arzularını yaşayan ve ıtrahta bulunan sefil bir varlık durumuna düşürüldü. Peki Gülen Özal'a neden bu satırları kullandı? Mercan şu yanıtı veriyor. 1990'lı yılların başı hem siyasette hem de toplumda keskin ayrışmaların çok somut işaretlerini verdi. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilerek Çankaya Köşkü'ne çıkmasından sonra iktidar partisi ANAP'ta liberaller, mukaddesatçılar ayrışması yaşandı. Meydana gelen bazı faili meçhul cinayetlerin de etkisiyle toplumda laik antilaik ayrışması giderek sertleşti. Özal o atmosferde partiyi liberal bir isim olan Mesut Yılmaz'a emanet etmeyi uygun buldu. Bunun üzerine devlette muhafazakar ve dindar bilinen bazı kadrolar tasfiye edildi. Mercan'ın iddiasına göre Cumhurbaşkanı Özal bu yazının yayımlanması üzerine kardeşi Korkut Özal'ı Gülen'e gönderdi. Korkut Özal'ın İzmir'de Gülen ile görüştüğünü öne süren Mercan'a göre Özal'a yönelik bu eleştirilerin temel odak noktası ANAP'tan muhafazakarların tasfiye operasyonu yapılmasıydı. Kitapta meselenin kaynağı Mesut Yılmaz'ın parti lideri olması değil, ANAP'ta Mesut Yılmaz ile oluşan yeni yapılanmanın etkisiyle İçişleri Bakanlığı ve Emniyet gibi kurumlarda bazı bürokratların sadece dindar olduğu gerekçesiyle görevlerinden alındığı iddiasıydı. Mercan, Sızıntı Baş yazısındaki tavrı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet gibi kurumlarda bazı devlet görevlilerinin sadece dindar oldukları gerekçesiyle görevlerinden alınmalarıyla ilgiliydi. Gülen'e göre Özal, devlete sadakatle görev yapan bu bürokratlara sahip çıkmalıydı ifadeleriyle, Gülen'in Özal'a bedduasının emniyet ve bürokraside cemaat tasfiyesi olduğunu anlattı. Hicret ile darbenin aynı güne gelmesi tesadüf mü? 26 Temmuz 2016 tarihinde Oda TV, 16 Temmuz neyin yıl dönümüydü? Tesadüf mü denk mi getirdiler başlığı altında darbecilerin gün seçimi hakkında bakın neler diyordu. Gülen cemaati üyesi cuntacıların 15 Temmuz'da darbe girişiminde ilginç bir detay da ortaya çıktı. Cemaatçi darbecilerin darbeyi 16 Temmuz'da yapmayı planladıkları ancak fark edilmesi üzerine 15 Temmuz gecesine çekmeleri biliniyor. 16 Temmuz ise ilginç bir tarihe denk geliyor. Söz konusu tarih Hazreti Muhammed'in hicret ettiği tarihin yıl dönümü. Hazreti Muhammed ve ona inananlar 622 yılının 16 Temmuz günü Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Hicret kavramının ise cemaatte ayrı bir yeri var. Zira cemaatçi isimler yargıdan kaçarak ettikleri firara hicret adını veriyor. Bu nedenle darbe gününün aynı güne denk gelmesi de dikkat çekiyor. Avukatları da kaçtı. 5 Ağustos 2016 tarihinde Anadolu Ajansı'nın haberinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 31 avukattan, aralarında Fethullah Gülen'in avukatlarının da bulunduğu 6'sının yurt dışına kaçtığının tespit edildiği vurgulanıyordu. Öte yandan firari şüphelilerden FETÖ elebaşı Gülen'in avukatlığını yaptığı bilinen Nurullah Albayrak ve Hayrettin Açıkgöz ile Mehmet Kadir Filizer, Hakan Yıldız, Melik Bayat ve Mustafa Dokumacı'nın yurt dışına kaçtıkları belirleniyordu. Yetkililer aralarında Mehmet Rasim Kuseyri ve Adnan Şeker'in de bulunduğu diğer 9 şüpheli avukatın yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Şüpheliler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor. Darbenin bir numaralı sivili de firarda. FETÖ'nün en önemli isimlerinden biri ve darbenin sivil kanadının bir numarası Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişimi sabahında yakalanıyor ve garip bir şekilde serbest bırakılıyordu. Serbest bırakılan Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıkıyordu. Görüntülerde Adil Öksüz'ün 16 Temmuz sabahında elbiseleri çıkarılmış halde Akıncı üstünde gözaltına alındığı görülüyor. A Haber kanalında yayımlanan görüntülerde Adil Öksüz'ün diğer darbecilerle birlikte tutulması dikkat çekiyordu. FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ün kayınpederi 11 Ağustos günü gözaltına alınıyor ve bir gün sonra serbest bırakılıyordu. Kayınpeder Cevat Yıldırım serbest bırakılınca şöyle diyordu: "Benim öyle bir damadım yok." 11 Ağustos akşamı CNN'deki bir programa bağlanan Cübbeli Ahmet Hoca, "Fethullah Gülen Adil Öksüz'ü bana gönderdi, hediye kitap yolladı," diyordu. TRT'nin bastırdığı takvimde çarpıcı detay, 15 Temmuz. 6 Ağustos 2016 tarihinde Cumhuriyet.com.tr'de yer alan bir haberde TRT Müzik kanalının geçen yıl bastırdığı 2016 takviminde çarpıcı bir detay ortaya çıkıyor. Takvimde 15 Temmuz tarihi hafta içi olmasına rağmen resmi tatil anlamına gelen kırmızı renkle gösterildiği görülüyordu. Sosyal medyada gündeme oturan takvimdeki çarpıcı detayla ilgili kısa sürede yüzlerce paylaşım ve yorum yapıldı. Sosyal medyadan TRT'ye tepki yağdı. TRT Müzik İzleyici Temsilciliğinden alınan bilgiye göre TRT'nin de konudan yeni haberdar olduğu ve yanlış basımın bir hatadan kaynaklandığı ileri sürüldü. İddiaya göre takvimin basımını yapan firma, tatil günlerini bir yıl önceki basımdan kopyalayıp bastı ve geçen yılki şablon kullanılarak aynı tarihe gelen günler kırmızı göründü. Açıklamalara karşı geçen yılın takviminde 15 Temmuz resmi tatil gününe denk gelmiyordu. FETÖ'den tüyenler. Paralel devlet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar nedeniyle Gülen sempatizanları ve örgüt üyeleri de Gülen'in tehlike karşısında tüymek sünnettir prensibine uyuyor ve araziye karışıyorlardı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra büyük çapta tutuklanmalar başlıyor, on binlerce insan gözaltına alınıp tutuklanıyordu. Listede kimler yoktu ki? 150 civarında general, yüzlerce subay, astsubay, binlerce polis ve devlet görevlisi, kumpas hakimleri, Yargıtay'a transfer olan ve beni tutuklayan İdris Asan ilk gözaltına alınanlardandı. Ergenekon hakimlerinden Hasan Hüseyin Özese, savcılardan Mehmet Ali Pekgüzel ve diğerleri. Aralarında Fethullah Gülen'in kardeşi ve yeğeninin de olduğu 84 sanıklı tecavüz dosyasını kapatan dönemin Erzurum Özel Yetkili Başsavcı Vekili Taner Aksakal tutuklananlar arasındaydı. Firari Zekeriya Öz'ün kartopu oynama arkadaşı Nazlı Ilıcak, Şahin Alpay gibi isimler de gözaltına alınıyordu. En trajikomik gözaltı ise darbecileri yağlı kazığa oturtacaksın diye konuşan Mümtaz Ertürkönen'in başına gelendi. Zira Türköne darbecilikten gözaltına alınmıştı. Baykal kasetinde dikkat çeken isim. 3 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ'cüler tarafından Baykal'a düzenlenen kaset komplosunun failleri gündemdeydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kaset soruşturmasında 170 şüphelinden 120'si hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir numara olduğu soruşturmada Deniz Baykal'ın evinin de aralarında bulunduğu 17 adrese böcekle kumpas kurulduğu saptandı. Böceklerin elektrik buatı, televizyon hoparlörü ve yapay çiçek saksılarının içine gizlendiği belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik böcek dinlemesi yapan ekibin aynı zamanda Baykal ve MHP'lilere yönelik kumpasla da görev aldığı tespit edildi. 36 şüpheli gözaltına alındı. Mekanlara çilingir aracılığıyla girildiği bilgisine ulaşan savcılık çilingirin ifadesini aldı. Kumpasla yer alan bazı polisler itirafçı oldu. Bu itiraflarda adı geçen şüphelilerin geçmişe dönük HTS kayıtları incelendi. Şüphelilerin önemli bir kısmının kumpas sırasında aynı bölgede olduğu tespit edildi. Tüm bu işlemlerin ardından 170 kişilik şüpheli listesi çıkarıldı. Listedekilerin çoğunun o dönem İstihbarat Dairesi Başkanlığında görev yapan polisler olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada 31'i başka soruşturmalardan tutuklu 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 36 kişi gözaltına alındı. Bir numaralı şüpheli ise FETÖ lideri Fethullah Gülen. Eski polisler Ali Fuat Yılmazer, Recep Güven, Coşkun Çakar ve Ömer Altıparmak ile Kozanlı Ömer Kod adlı FETÖ'nün emniyet ve istihbarat imamı Osman Hilmi Özdil, eski istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek ve Sedat Zavar gibi tutuklu polisler de soruşturma şüphelisi. Görüntülerin yayımlandığı siteyi finanse ettiği iddia edilen iş adamı Faruk Bayındır hakkında da gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi. Baykal'ın aynı partiden milletvekili olan Nesrin Baytok ile çekildiği iddia edilen görüntüleri 2011'de internete sızdırıldı. Olayın ardından Baykal istifa etti. Aynı yıl MHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Didinmez, Mehmet Ekici, Deniz Bölükbaşı, Osman Çakır, Ümit Şafak ile Genel Sekreter Cihan Paçacı, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak ve İstanbul eski İl Başkanı İhsan Barutçu kaset skandalı nedeniyle istifa etti. Ben Silivri cezaevinde tutukluyken AKP'li Şamil Tayyar hiç de yüzü kızarmadan bu olayı benim üzerime yıkmak istiyor, gazetedeki köşesinde bu olay Ergenekon işi diyerek beni işaret ediyordu. O günlerde cezaevindeki birine iftira atarken yüzü kızarmıyordu. Acaba şimdi kızarıyor mudur? Ali Fuat Yılmazer F tipi üyeliğinden tutuklanacağı gündeme geldiğinde Can Havli ile cemaatin televizyonlarına çıkıyor, beni gözaltına aldırmasını hatırlatarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalışıyordu. İkinci dalgada Ergün Poyraz bu ülkenin başbakanı ve cumhurbaşkanı hakkında düzmece kitap yazdı ama kimsenin sen kimsin diyemediği kişiydi. Ali Fuat Can Havli ile düzmece kitap yazan diyerek bana iftira atmayı da ihmal etmiyor. Kimsinin sen kimsin diyemediği kişi sözleriyle de kendini kahramanlaştırıyordu. Ancak ne çare ki bizleri gönderdiği yere bu defa kendi gidiyordu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 301.